Ben böyle veda etmeliyim. Can Dündar, 21. ayrım. 5. bölüm. Hayatın renkleri. Fotoğraf tutkusu bana çok şey kazandırdı. Bir Amerikan fotoğrafçısının sözüdür. Fotoğraf insanları insanlara, insanı da kendisine tanıtan araçtır. Hakikaten öyledir. O fotoğraf makinesinin deklanşörüne bastığınız anda bir bakıma kendinizi daha iyi tanıyorsunuz. Merak alanınız, ilgi duyduğunuz konular, hangi duyarlılıklar sizde titreşim yaratıyor, o fotoğrafı çekmeye ya da aramaya yönlendiriyor sizi. Kendinizi daha iyi tanıyorsunuz. Dünyayı daha iyi tanıyorsunuz. Ve dünyanın, insanların birbirini tanımasına şu ya da bu ölçüde bir katkıda bulunuyorsunuz. Sayfa 253'te yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Fotoğraf 50 yıllık ilgi alanı. Şair bir başbakan ile fotoğraf sanatçısı bir bakan. Fotoğrafçılık merakınız var, sergiler açtınız. Nasıl gelişti bu merak? Evet, doğru, neredeyse 50 yıllık ilgi alanım. Bakın, Dışişleri Bakanlığı zamanımdan ilginç bir olay anlatayım burada. Dışişleri Bakanlığım sırasında bana göre en önemli olay Avrupa Birliği adaylığımızın kabul edilmesiydi. Bu da AB'nin 1999 Aralık ayındaki Helsinki zirvesinde karara bağlanacaktı. Tahmin edileceği üzere ben sağa sola koşmakla, telefonlarla, siyaset geliştirmekle uğraşıyordum. Çok zorlu günlerdi. Dolu dolu geçen günlerdi bunlar. Bütün Türkiye heyecanla AB'nin 11 Aralık'ta alacağı kararı bekliyordu. Hükümet dahil herkesin genel kanaati AB'nin bizim adaylığımızı kabul etmeyeceği şeklindeydi. Ben ise kabul eder veya etmez, biz üzerimize ne düşüyorsa yapalım demiştim. Onun mücadelesini veriyordum. Neticede yaptık da. Şimdi böyle bir ortamda, asıl karardan bir gün önce, gene tahmin edileceği üzere, bütün televizyon kanalları beni davet etti. Hepsine çıktım. AB konusunda söylenecek ne varsa söyledim. Etkili olabilecek mesajlarımızı tekrar ettim. Elçilikler onları kendi başkentlerine ulaştırıyordu tabii. Bu arada artık gece 11 falan olmuş. Bir kanal benimle konuşmak istedi. Galiba CNN Türk'tü. Gün içinde de konuşmuştuk zaten. Dediler ki, sizinle fotoğraf üzerine sohbet edebilir miyiz? Benden fotoğrafla ilgili yarım saatlik bir söyleşi istiyorlar. Ertesi gün Türkiye'nin AB üyeliğine adaylığı oylanacakken. Evet, ve ben büyük bir memnuniyetle kabul ettim. Birincisi, zaten Helsinki ile ilgili söylenebilecek her şey söylenmişti. AB konuşmaktan biraz bunalmıştım. İkincisi, o sıralar Türk-Japon Kültür Derneği'nde 5. fotoğraf sergimi açmıştım. Tesadüfen Helsinki ile çakışmıştı. Hakikaten de bu sayede değişik bir dünyadan sesler duydum. Bana sorulan sualler, verdiğim cevaplar beni biraz daha hayatın gerçekten önemli olan öğelerine yaklaştırdı. Nedir size göre bu öğeler? Fotoğraf tutkusu bana çok şey kazandırdı. Bir Amerikan fotoğrafçısının sözüdür. Fotoğraf insanları insanlara, insanı da kendisine tanıtan araçtır. Hakikaten öyledir. O fotoğraf makinesinin deklanşörüne bastığınız anda bir bakıma kendinizi daha iyi tanıyorsunuz. Merak alanınız, ilgi duyduğunuz konular, hangi duyarlılıklar sizde titreşim yaratıyor, o fotoğrafı çekmeye ya da aramaya yönlendiriyor sizi. Kendinizi daha iyi tanıyorsunuz, dünyayı daha iyi tanıyorsunuz ve dünyanın, insanların birbirini tanımasına şu ya da bu ölçüde bir katkıda bulunuyorsunuz. Bir defa bu özelliği var fotoğraf çekmenin. Duyarlılıkları harekete geçiren, insanı başka insanların meselesiyle ilgilendirten bir araç fotoğraf makinesi. Fotoğraf aynı zamanda yaşadığımız günün tanıklığını getiriyor. Bu daha çok gazete fotoğrafçılığında var ki çok önemli. Çünkü orada çağa tanık oluyorsunuz. Belgesel fotoğraflarda bir devlet yöneticisinin yüzündeki hüzünlü ifadede yahut bir miting meydanında ağlayan bir kadında, dilenen bir insanda, sevinen, coşan, gülen insanlarda çağınıza tanıklık ediyorsunuz. Ve çağınızın sizden sonra gelen kuşaklara en doğru, en yalın biçimde, en yalansız biçimde aktarıyorsunuz. Bu durumda kabinede şair bir başbakanla fotoğrafçı bir dışişleri bakanı birlikte çalışıyordu. Evet, öyle oldu. Sayın Ecevit fotoğraf sergimin açılışına da geldi. Doğrusunu isterseniz açılışın protokolü de çok ağır oldu denebilir. Genelkurmay Başkanı, MGK Genel Sekreteri, milletvekilleri. Sayın Ecevit birkaç fotoğrafla daha fazla ilgilendi. Mesela Siste Boğaz'la. Sonra Portekiz'de bir resim çekmiştim. Küçük bir kız çocuğunun resmi. Çocuk ciklet satıyor. Belki de dileniyor demek lazım. Yerde oturuyor. Hemen yanı başından başka insanlar gelip geçiyor. Onların bacakları görünüyor fotoğrafta. Giyimleri, kuşamları, sağlıkları gayet yerinde tabii. Sayın Ecevit bununla çok ilgilenmişti. Zaten bence yazarların, siyasetçilerin, hayatın zorlu tarafıyla mücadele edenlerin mutlaka bir noktada sanat duyarlılığı olması lazım. Çok iddialı olmak şart değil elbette. Ama ya sanatla ilgilenmeli, mesela heykel konusunda ciddi bir izleyici olmalı, yahut çok iyi bir sinema izleyicisi olmalı. Ya da fotoğraf gibi daha kolay bir alanda, öyle büyük iddialarda değil de hiçbir komplekse kapılmaksızın kendi yaratıcılığını ortaya koymalı. Bu insanı bütünlüyor, bütünleştiriyor. Yani insana bir boyut getiriyor. Şunu söyleyebilirim, fotoğraf bana o boyutu getirdi. Kendimi daha iyi tanıdım, insanları daha iyi tanıdım ve insanların birbirini tanımasına, çevreyi tanımasına, tabiatı tanımasına, güzelliklere daha bir hassasiyetle bakmasına benim de küçücük bir katkım oldu. Bundan da çok büyük mutluluk duyuyorum. Sayfa 257'de yer alan resmin yanında şu yazı yer almaktadır. Ecevit, Ankara'da İsmail Cem'in fotoğraf sergisini gezerken. Fotoğraf tutkumu paylaştığım nadir birkaç dostumun da burada adını vereyim. Viyolonist Reşit Erzin Hoca onların başında gelir. Bazen ressam Gürol Sözer'i de alır. Üç arkadaş fotoğraf çekmeye giderdik. Leica'nın yeri başka. Fotoğraf merakın nasıl başladığına gelmeden önce sinemayla ilişkinizden bahsetsek. Fotoğrafçılık aileden devralınan sinema merakının bir uzantısı mı? Hayır, kesinlikle hayır. Sinema meselesini bana hep sordular. Sinemayla niye ilgilenmediniz diye. Babam film yapımcısı aynı zamanda. Dışarıdan bakanlar için fevkalade cazip bir çalışma alanı sinema. Ama ben sinemayla bir meslek olarak hemen hiç ilgilenmedim. Babamı kaybetmemin sonrasındaki 8-9 ay bir geçiş dönemi gibiydi. Ailenin durumunu, annemin konumunu güçlendirmek açısından 8-9 ay kadar ilgilendim şirketle. Onun dışında hiçbir ilgim olmadı. Hatta TRT Genel Müdürlüğüm döneminde de sinemacılar bana çok kızmıştı. Çünkü birdenbire bir televizyon rekabeti başladı. Yayın saatleri artınca maçlar televizyondan naklen yayınlanmaya başlayınca zaten artık kötü filmler getiren eski sinemalarda o kötü filmleri gösteren sinema sektörü Türkiye'de genel bir çöküntüye uğradı. Çökenlerin arasında hatta başında benim de bir şekilde ilgili olduğum babamın kurucuları, yöneticileri arasında yer almış olduğu Sintaş vardı. Sinemacılık Türk Anonim Şirketi. TRT'de görev yaparken babamın dostu sinemacılar beni nerede görseler şakayla karışık bizi sen mahvettin, televizyonu çıkardın karşımıza, bizi batırdın. İnsan bunu yapar mı? Kendi baba mesleğine böylesine zarar verir mi? Diye hafif eleştiride bulunmuşlardı. Fotoğrafa nasıl başladınız peki? İlk makinenizi kim aldı size? Babam. Hiç unutmuyorum, 6x9 bir makineydi. Nasıl heyecanla beklemiştim. Babam her yıl bir iki kez film satın almak, seçmek için Avrupa'ya giderdi. Ve o seyahatlerinin bir tanesinde sana bir fotoğraf makinesi almak istiyorum demişti. Gerçekten de bir Falklander almıştı. Alman makinesi, 6x9. Nefis bir makineydi. Çok sevmiştim. Ben böyle bir fotoğraf tutkunu oldum bilmiyorum. Fotoğrafçılık böyle başladı. Hep devam etti. Babam daha sonra, yani galiba Robert Kolej'de orta kısım biterken, o zamanlar 36'lık tabir edilen 35 mm filme çeken bir fotoğraf makinesi almıştı. Tabii dünyalar benim olmuştu. O daha ileri bir makineydi. Onu uzun yıllar kullandım. Sonra Milliyet'te ilk gazeteciliğe başladığımda Hüseyin Kırcalı Japonya'ya gidiyordu yanılmıyorsam. Bir şey ister misin diye sordu. Daha ben gazeteciliğe yeni başlamıştım. Hüseyin, ben de artık daha ciddi fotoğraf çekmek istiyorum. Bana bir Nikon alır mısın dedim. O zaman Nikon çok önde. Aslında hep öyle oldu da o zaman daha bir başkaydı. Hüseyin bir Nikon getirdi. O dönem daha ziyade çocuk fotoğrafları çektim. Henüz oğlum doğmamıştı. Sonra onun fotoğraflarıyla böyle bir Nikon dönemi yaşadım. Çok uzun sürmedi ama. Çünkü arkasından büyük aşkımız başladı. Leica tutkusu. Diyeceksiniz ki ne farkı var? Aslında herhalde fazla bir fark yok. Yani biraz da işin tuzu biberi gibi. Ama Leica başkadır düşüncesiyle ben de Leica hastalığı başladı. Halen de devam ediyorum. Gerçi son dönemde maalesef hani derler ya, silah icat oldu, mertlik bozuldu diye. Bu dijital makinelerden sonra özellikle Leica'da bir bozulma oldu. Belki fazla iddialı bir yorum ama Leica bir değişim geçirdi. Şirket değişti, mekan değişti. 50 sene Wetzlar'daydı, şimdi Almanya'nın başka bir şehrinde. Japonlarla faydalı bir işbirliği yapıyordu. Halen de devam ediyor buna. Leica'nın objektifleri bana göre hala dünyanın en iyi objektifleri. Fakat makine yapısında eski Leica'nın özellikleri kaybolmaya başladı. Yani yanlış işler yapmaya başladılar. Dijitale geçişi bana göre başaramadılar. Yahut bir iki makinede başardı da esas önemli olanlar da başaramadı gibi. Gene de ben Leica tutkuma devam ediyorum. Sanki Leica ile çekilen fotoğrafı hemen tanırmışım gibi geliyor. Renkleri ayrı bir renk oluyor. Ayrı bir tadı oluyor Leica objektifinin. Yeni tekniklere pek itibar etmiyorsunuz yani. Yok, pek öyle değil. İlk başta insanın sosyal sorunların öncelik taşımadığı bir fotoğraf yaklaşımı hakimdi. Yani doğadaki, insandaki özelliklerin vurgulandığı, öne çıkarıldığı bir anlayış. Sonra bu değişti. Benim de fotoğraflarım bu iki yaklaşımda gelişti. Mesela mevsimler başlığını taşıyan bir çalışmam var. Bu hep devam eden, genişleyen bir çalışma. İlk sergimi de mevsimlerle açtım. Türkiye'nin birçok şehrinde, ayrıca Almanya'da, Fransa'da, Yunanistan'da sergilendi. İkinci büyük çalışmam ise bu defa dijital tekniğin kullanıldığı sayısal rüya. Orada da o sayısal tekniği kullandım. İlk kez orada fotoğrafı çektikten sonra çekmiş olduğum fotoğrafı değiştirdim. Daha önce mesela mevsimlerde ne renk, ne çerçeve, hiçbir şeyi değiştirmemişimdir. Ne çekmişsem hepsi slide'dı zaten. Ne varsa aynen onu bastırttım, sergiledim yahut işte bu kitapta yayınladım. Sayısal rüyada tam aksi oldum. Tabii bunu belirttim. Sayısal rüyada, dışarıda, digital dream'de bunu tanıttım. Gayet özgürce bütün çektiğim fotoğrafların gereğinde rengini değiştirdim. Kimine hiç dokunmadım ama kiminde de çerçeveyi değiştirdim. Arka planın rengini değiştirdim. Kısacası hep oynadım. Fotoğraf çekerken neyi görmek, neyi belgelemek istediniz? Bugüne kadarki fotoğraflarımda daha çok renk uyumları, doğa, çevremizdeki güzellikler, o güzelliklerin korunması için, o duyarlılıkların canlı tutulması için bir çağrı vardır. Sergilerimde hep bu vardır. Hep bu mesajı verdim. Ama tabii fotoğraf bundan ibaret değil. Aslına bakarsanız son zamanlarda niye böyle yapıyorum, neden bu tarz fotoğraflar çekiyorum diye de düşündüm. Sergilerimde veya yayınlanmış bir iki kitabımda insan unsuru çok azdır. Olanlar güzel fotoğraflardır ama azdır. İnsanın da hep o güzel tarafını görmeye çalışmışım. Mesela Küba'da çektiğim insan fotoğrafları. Neden böyle bir tercihim var diye kendi kendime sorduğumda yıllar içinde şu cevap oluştu. Ben zaten mesleğim gereği, yani yazar, gazeteci, siyasetçi olarak hep sorunlarla, hep insanla, hep insanın acısıyla uğraştım. Hayatım hep böyle geçti. Gençlik yıllarımda sadece Türkiye'yi değil, elbette bütün dünyayı biz kurtaracaktık. Onun hazırlığı içindeydik. Onun için okuyorduk. Onun için çalışıyorduk. Yani her şey insanlığa katkıda bulunmak üzerine merkezileşmişti. Hep o sıkıntıları, insanın acısını paylaşmak üzere. Benim asıl mesleğim yahut mesleklerim, yani siyasetçiliği de bir meslek olarak alırsanız, yazarlığım, siyasetçiliğim hep bunlarla dolu. Bildiğiniz gibi ben de sıkıntılı dönemler yaşadım. Dolayısıyla fotoğrafta bir başka zemine kaydolan, insanların acısını, insanların sorunlarını, yokluklarını, ezilmişliklerini, eşitsizliklerini, bir de fotoğrafta yineleyemedim galiba. Böyle bir sonuca vardım. Dolayısıyla fotoğraf tarzımla yazılarım arasında böyle bir paralellik oluşmadı. Son zamanlarda bu sanki değişiyor gibi. Şimdi bakıyorum da son zamanlarda insana kayış var fotoğraflarımda. Öte yandan fotoğraflarımda insan unsurunu fazla kullanmadım. Ama insan unsurunu kullanan fotoğrafçıları da hep çok beğendim. Görüntüyü zapt edenler. Kimlerdir favorileriniz? Ciddi bir fotoğraf kitaplığım vardır benim. Bizim Türk fotoğraf ve bazı çok sevdiğim Amerikalı, Avrupalı fotoğrafçıların eserlerinden oluşan, ayrıca fotoğraf tekniğine dönük ciddi bir kitaplığım var. Bir defa bizim fotoğrafçıları çok beğeniyorum. Ara Güler'i ayrı bir yere koyarım. Ama bizimkiler de dünya çapında fotoğrafçılardır. Ne kadar çıkarabiliyoruz, ne kadar takdim edebiliyoruz dünyaya, ne kadar önlerini açabiliyoruz, o ayrı bir konu maalesef. Bunlar yapılamıyor. Ama bizim Türk fotoğrafçıları çok, çok iyi. Yabancılardan kimler var? Eugene Smith var birincisi. Bence Amerika'nın bir numaralı gerçekçi fotoğrafçısı odur. Kafkaların ekolünden gelen Minamata projesini yapan inanılmaz bir fotoğrafçı. Çok ilginç. Şimdi bambaşka birini söyleyeceğim. Gene Amerikalı, Avusturya asıllı, soyut renkler üzerinde çalışan bir fotoğrafçı. Ernst Haas. İki farklı tarz ama ikisi de sevdiğim fotoğrafçılar. Biri insana, insanın acısına dönük, öbürü tamamen soyut güzellikte. İlk fotoğraflarında Haas da çok gerçekçi. Dünya Savaşı'nın bitimine dair müthiş fotoğraflar çekiyor. Birkaç tanesi fotoğraf tarihinin baş köşelerinde yer aldı. Bu renkli dönemim dediği dönemdir. Daha öncesinde asıl başyapıtı vardı onun. Yanılmıyorsam Avusturya'da, Viyana'da çekilmiş bir fotoğraf. Savaş bitmiştir. Askerler memleketine döner. Hepsi genç, hepsi gülüyor. Artık terhis olmuş, memleketlerine dönen genç insanların coşkusu. Ve orta yaşlı bir kadın. Üzerinde tipik Avusturya yahut Orta Avrupa giysisi. Belli, öyle varlıklı falan değil ama temiz, özenli bir kadın. Elinde oğlunun fotoğrafı. Onu savaş meydanından dönen askerlere, gençlere gösteriyor. Acaba bir haberiniz var mı? Ötekilerin bir iki tanesi de yok gibilerden başını sallıyor herhalde. Ve kendi yeni hayatlarına doğru yürümeye devam ediyor. Bu müthiş. Müthiş bir olay. Olağanüstü. Böyle bir fotoğraf olamaz. Haas o dönemde böyle daha gerçekçi, siyah beyaz. Ardından renkli dönemine geçiyor ve orada işte inanılmaz bir iş yapıyor. Örneğin fotoğraflarla İncil'e göre yaratılışı anlatıyor. Dünyanın oluşumunu fotoğraflarla veriyor. Olamaz böyle bir şey. Tamamen soyut bir renk cümbüşü, bir renk alemi ama müthiş bir renk uyumu. En çok beğendiğim yabancılar bunlar diyebilirim. Tabii çok var. İnsan hepsini sayamıyorum. Son dönemde de müthiş bir Brezilyalı fotoğrafçı var. Sebastian Salgado. İnsan acısı var onda. Sadece kocaman siyah beyaz fotoğraflar. Bana göre demin sözünü ettiğim ustalardan sonra gelen en büyük sanatçı Salgado. O da göçmenleri işliyor. Brezilya'daki kömür madenindeki işçilerin hayatını veriyor. Ben onu Smith'in bir devamı gibi görüyorum. Dünyanın bir numarası dediğiniz Eugene Smith'in fotoğrafçılığında nedir sizi en çok etkileyen? Smith Dünya Savaşı'nda savaş fotoğrafçılığı yapıyor. İnanılmaz güzellikte fotoğraflar. O savaşın acısı, savaş ortamındaki insani duygular, bunları alıyor. Mesela bir Japon adasını Amerikalılar bombalıyor ve bombalama sonrasında iki Amerikan askeri bir küçük çocuğu kucaklarına almışlar. Kurtarmaya çalışıyorlar. Müthiş bir şey. Onun da bir olayını naklediğim. Sadece Japonya'nın küçük bir adasında küçük bir köy var. Smith'e oradan bir haber geliyor. Gelin halimizi görün. Kimse ilgilenmiyor. Ölüyoruz. Çocuklarımız sakat doğuyor diye. Smith bu çağrılar üzerine gidiyor. Minamata'yı buluyor. Hakikaten gözlerine inanamıyor. Çocuklar sakat doğmuş orada. İnanılmaz fotoğraflar çekiyor. Bir anneyle çocuğu. Çocuk sakat. Annesi onu banyo küvetin içine koymuş. Çocuk belli kıpırdayamıyor. Anne onu yıkıyor. Smith o sahneyi dondurmuş. O banyo fotoğrafı, annenin yüzündeki ifade olağanüstü. Smith müthiş, namuslu ve cesur bir adam. Minamata'nın fotoğraflarını çekiyor, dünyaya Minamata olayını anlatıyor. Orada kimyasal bir ürün üreten bir fabrika var. Artıklarını gayet sorumsuzca sağa sola saçıyor, sulara döküyor. O suları kullanmak zorunda olan Minamatalıların köyü de 15-20 yıl öncesinden başlayarak çocukların sakat doğduğu, hayvanların artık yaşayamadığı bir cehenneme dönüşüyor. Eugene Smith bu fotoğrafları yayınlatıyor. Yayınlattıktan sonra da fabrikanın adamları onu ölesiye dövüyorlar Minamata'da. Amerika'ya adeta ölüsü gidiyor fakat mucizevi bir şekilde yaşamına devam ediyor. Fotojenik memleketler. Siz en beğendiğiniz çalışmalarınızı nerelerde yaptınız? New York'ta çok güzel fotoğraflar çektim mesela. Biliyorsunuz hastalığa yakalandıktan sonra tedavi için gittim oraya. O sırada daha yürüme sorunum yoktu ve dolaşabiliyordum rahatlıkla. Kimse de tanımadığı için daha rahat fotoğraf çekiyordum. Gerçekten güzel insan fotoğrafları, çocuk fotoğrafları çektim. Aynı şeyi şimdi Türkiye'de yapıyorum, yapabildiğim kadarıyla. Daha insan ağırlıklı güzel şeyler yakaladım. Mesela Nişantaşı tarafında arabayla geçerken trafik yavaşlamıştı. Bir kaldırımda hatıra eşyası satan bir kızın fotoğraflarını aldım. İşte o çok güzel bir fotoğraf oldu. Bunun bir benzerini New York'ta 5. caddede çekmiştim. Latin Amerikalı küçük bir kız çocuğum. O biraz daha rahat koşullarda tezgah gibi bir şeyin üzerinde koymuş küçük hatıra eşyalarını, hatıra parçacıklarını demek daha doğru, onları satıyor. Satarken de uykusu gelmiş. Küçücük 7-8 yaşında bir kız. Başını eline dayamış. Mesela bu ikisi var. İleride yapabilirsem böyle bir sergi düşünüyorum. Dünya, Türkiye veyahut New York, İstanbul gibi. Mutlaka benzeşmeler veya farklılıklar diye değil ama değişik dünyalardaki bazı ortak noktaları ortaya çıkarmak belki. Bazı ülkeler fotojenik oluyor. Hani insanlarda da vardır. Kimi insan olduğundan daha iyi gözükür fotoğrafta. Yani fotoğrafa gelen insan tipi vardır. Ülkeler de öyle. Türkiye'de bu fotojenik ülkelerin arasında mı? Tabii en başta Türkiye. Türkiye müthiş fotojenik bir ülke. Ah diyorum bazen. Ah zamanım olsa, dolaşabilsem. Bu hastalığa biraz da ondan canım sıkıldı. Gerçi inşallah o da geçecek. Bu yürüyememek hastalığın bir yan etkisi. Ya bir bastonla yürümem lazım yahut yürütece dayanarak. Tabii bu hoş bir şey değil. Bir yandan böyle bastona dayanıp yürüyeceksiniz, bir yandan fotoğraf çekeceksiniz. Bunlar kolay değil, ona üzülüyorum. Gerçi Türkiye'yi baştan başa çok dolaştım ama fotoğraf amaçlı yapamadım bunu. Birkaç yer vardır gidemedim hala. Yedigöller mesela. Her sonbaharda hep hayalimdedir. Bir de sonbahar benim mevsimimdir. Sonbaharda çekerim fotoğrafların büyük bir bölümünü. Sonbahar yaprakları, sonbahar renkleri çok özel ilgi alanımdır. Ve mesela bunu yapamadım. Şuna çok mutlu oluyorum. Ben yapamadım ama başkaları çok güzel bir şekilde yapıyor. Son zamanlarda televizyonlarda da gösteriliyor, teşvik de ediliyor. Tanımadığım genç fotoğrafçıların eserlerini televizyondan, kitaplardan izliyorum. Türkiye'de paylaşılacak ne çok güzelliklerin olduğunu, o evlerin güzelliğini, Profesör Metin Sözer'in büyük çabalarıyla ortaya çıkardığı, adeta keşfettiği Safranbolu evlerini mesela. Tabii Metin o işe devam etti ve şunu gördük hep birlikte. Sadece Safranbolu'da değil, bakıyorsunuz diğer bölgelerimizde de müthiş güzellikler var. Müthiş mimari özellikler var. Hep söylemişimdir. Dışişleri Bakanı iken de bilinçli bir şekilde yapmaya çalıştım. Benim görevimin bir bölümü Türkiye'yi Türkiye'ye tanıtmaktır. Bizi bize tanıtmak, bizi bize anlatmak. Çünkü bilmiyoruz, yani bize öğretilmedi. Kendi tarihimizi bilmiyoruz, kendi kültürümüzü bilmiyoruz. Dünyadan zaten haberimiz yok. Böyle yetiştik. Hakikaten şimdi baktığımda o fotoğrafçıların eserlerinde ben Türkiye'yi yeniden yaşıyorum. Yeniden keşfediyorum. Bundan da çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Kendim yapamıyorum. Artık gidip o kadar rahatlıkla fotoğraf çekebileceğimi zannetmiyorum. Ama başkalarının bunu yaptığını görüyorum. Yabancı ülkelerden hangilerinde fotoğraf çekmekten keyif aldınız? Küba olağanüstü. İlk sergimde hani üzerinde oynamadığım fotoğraflarla geliştirdiğim mevsimler çalışmasının ikinci yahut üçüncü aşamasında Küba'da çekilmiş 3-4 tane fotoğrafım var. Çektiğim en güzel fotoğraflar. Öyle bir memleket ki sağına bakıyorsun fotoğraf, soluna bakıyorsun fotoğraf. Aman şunu da çekeyim, şunu da alayım diye seni zorluyor, itiyor adeta. O fotoğrafları, o güzellikleri almaya. İnsanların çevrenin güzelliği, renklerin güzelliği. Küba olağanüstü. Bir başka ilginç ülke de hem trajik boyutuyla, bana göre çok acımasız ilkel boyutuyla, hem de inanılmaz güzellikleriyle Hindistan. Hindistan da son derece fotojenik bir ülke. Yanılmıyorsam 1971'de Hindistan'daki mülteci kamplarına gitmiştim. Orada fotoğraflar çekmiştim ve Hindistan'ı dolaşmıştım gazeteci olarak, yazar olarak. Güzelliklere hayran kalmıştım ve Hindistan'daki eşitsizliğin, acımasızlığın karşısında da adeta hasta olmuştum. Hindistan'ın bu özelliği var. 21. ayrımın sonu, sayfa 266.